Ayrım 5.
Enişte Hasan Paşa diye çağrılan Moralı Hasan Paşa'yı kendisinden faydalı hizmetler ümit ederek vezir-i azam tayin etmiştim. Ama ve lakin bazı fermanlarıma karşı koymakta olduğu ve de veli nimeti hakkında ileri geri konuştuğu kulağıma gelince canım pek çok sıkıldı. Nihayet bundan kör kulumu azletme kararına vardım. Padişahın çabucak aldığı bir karar, diğerinin yaşamını karartmaya yetecek bir değişiklik olabiliyordu. Ders adette tebdil kıyafetle gezdiğimde canımı emanet ettiğim, beni kayığıyla dolaştıran Serezli Kel İbrahim adında bir Levent var idi. Yine bir gün kılıksız tüccar kıyafetine büründüm. Onun yanına vardım. Koskoca hükümdarı kimse tanıyamadı. Uzaktan beni gözeten muhafızlarım haricinde. Ahmet Han içtenlikle konuşurken eski günlere dönmüştü. Şimdi yaşadığı serüveni arkadaşına ballandırarak anlatan bir delikanlıdan farksızdı. Onun sözünü kesmeden dinleyen Levni, karşısında kullarının el pençe divan durduğu, servetinin hesabını bilmeyen bir hünkârın değil, yalnızca Tanrı'nın sıradan bir kulunun oturmakta ve konuşmakta olduğunu gördü ve kendisine sıradanlığın verdiği rahatlık özlemiyle gösterilen içtenliği, güveni asla kötüye kullanmayacağına dair söz verdi kendi kendine. Anlatılan da çok sıra dışı bir olay değildi aslında. Tüm Osmanlı tarihinde sayısız kez tekrarlanan hem hüzünlü hem gülünç olaylardan. Padişah kendi üstünlüğünün belki burada yalnızca zeka ya da kurnazlıkta üstünlüktü kendince, farkında olup da bunu belli etmezmiş gibi görünüp gülünç olan pek çok insan gibi, sıradan insanlar gibi keyifle sürdürüyordu anlatısını, bir masal anlatır gibi. Serezli Kel İbrahim'in eline yeni sadrazamlık attı Hümayun'unu verdim, Kandiye'de bulunan vezir Kalaylı Koz Ahmet Paşa'ya gizlice ulaştırsın diye. Kel İbrahim tüccar kirvesine büründü. Bir tüccar teknesine kereste yükledi ve İstanbul'dan yelken açtı. Uygun rüzgarla Kandiye'ye varıp emaneti Ahmet Paşa'ya teslim etti ve onu teknesine alarak ders adete hareket etti. Küçükçekmece'ye geldi. O zamanlar biraderimi hal edip saltanatı bana verenler hala kendilerini çok kuvvetli sayıyordu. O yüzden onlarla arası iyi olan eniştem Sadrazam'ın son ana kadar olan biteni bilmemesi lazım geliyordu. Ahmet Paşa seher vakti saraya vardı. Has bahçeden geçerek kozbekçiler koğuşunda bir odaya saklandı. Korkunç bir çelişkiydi bu. İktidarı kayıtsız şartsız elinde tutan ve Cihan Padişahı diye anılanın yeni bir başveziri göreve getirmek için böylesi önlemlere başvurmak zorunda kalışı. Yoksa sarayın, hatta bu eşsiz kentin Doğu Roma İmparatorluğundan beri süregelen esrar ve entrika dolu yazgısı mıydı kaçınılmaz olan? Levni, Osmanlı saray yaşantısına adım attığından bu yana tuhaflıklara şaşmamayı öğrenmişti. Veli nimetini sessizce dinlemeyi sürdürdü. Vezir-i Azam Moralı Hasan Paşa o gün divana geldiğinde ona zevcesi hemşirem Hatice Sultan'la beraber Ayvan Saray yalısında bir ziyafet hazırlatmasını buyurdum. Koca padişah, işine son vereceği eniştesinin yüzünü son bir keyifle, hünkârı ağırlama onurunun keyfiyle aydınlatmak istemişti anlaşılan. Ya da bunun daha zalimce olduğunun farkındaydı da, gücünü kullanmakta ileri giden ve kendisini ürküten bir kulunu ani bir hayal kırıklığı ve ani bir düşüşle sarsmanın doğru ceza olduğuna karar vermişti. Paşa memnuniyetle huzurumdan ayrılınca ardından kapıcılar ketüdası Veli Ağa'yı gönderdim ve mühri sadareti elinden aldırdım. Suçlarını bildiğinden olsa gerektir, teessür içinde başını öne eğmiş. Böylesi bir görevden alış hem onun hem de ailesinin yaşamının tepe taklak olması demekti, eğer yaşamalarına da izin verilirse. Her ne hal ise ben sarayı amirenin en sevdiğim bir mekanına, Bağdat Köşkü'ne geçtim. Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı da buraya çağırtıp sadaret mührünü teslim ettim, hilat giydirttim. Bu kadar basitti işte. İktidara yükselme ile düşme arasındaki geçiş ve bu durum ayrımsız herkes için geçerliydi. Saltanatın kayıtsız şartsız sahibi, yedi iklim padişahı Yüce Hünkar'ın kendini aslında hiçbir zaman güven içinde hissetmediği açıktı. Koca hükümdarın eniştesi ve sadrazamı olan kişiden bile sakınması, yeni sadrazama arkadan arkaya düzenler kurarak getirtmesi ve onu görevden aldığını yüzüne söylemekten kaçınması mümkün müdür diye düşünmekten alamadı kendini Levni. Üstelik bunu bir zaptiye hikayesi misali nakledişi bir zayıflık mıdır yoksa kurnazlık mı? Hasan Paşa'nın cezası ölüm olmak gerekmekle beraber daha önce de 4 evladıyla dul kalmış olan Hatice Sultan'a merhamet ettim. Bu temiz kalpli hemşiremin yüzü suyu hürmetine paşanın canını bağışladım. Sultanların taşraya çıkmaları adetten olmadığı halde onu kocasıyla İzmit'e gönderdim. O mahalledeki beylik sarayda ikamet etmek üzere. Korkaklık ile cesaret, merhamet ile acımasızlık, ilgi ile umursamazlık, ihtiras ile tevekkül hepsi bir araya geldiğinde bir insan ediyordu. Ünvanı padişah da olsa bu özelliklerin oranını belirleyen kendisi olamıyordu. Mesele bu özelliklerin hangi zamanda birbirini bastıracağındaydı. 1719 yılının soğuk ışıklı bir kış sonu ikindisiydi. Levni padişahın huzurunda bu garip ama tanıdık, hem insanın yüreğini küt küt attıran hem acınası öyküyü dinlediği zaman. Padişah, nakkaşın sanki Osmanlı mülkünün sahibi koca hünkârla eşit konumdaymışçasına karşısındaki işlemeli minderin üzerine kurulmasına izin vermişti. Evet, nakkaş saygının tüm gereklerini yerine getiriyordu ama el pençe divan ayakta durmuyordu. Üstelik can kulağıyla padişahı dinlerken, dinlediklerine ara sıra yorumlar getirirken veya cihan padişahına sorular sorarken dizleri altında oturuşu da rahatçaydı. Hükümdarın yaşamını renklendiren bu seçkin kişi, Levni, Osmanlı sarayında gelmiş geçmiş musahiplerin en değer verilenlerinden biriydi. Yüzyıllar boyunca Osmanlı hükümdarları kendilerine gereğince yoldaşlık edecek, zekaları, bilgileri ve yetenekleriyle eğlendirecek sohbet arkadaşlarını titizlikle seçmişlerdi. Bu mertebeye erişenler de Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesine eşlik etmenin ayrıcalığını iyi kullanmışlardı doğrusu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de çalışmış olan Denizci Haydar Reis örneğin. Kendisine Nigari, yani ressam diye seslenilen Haydar Reis müthiş bir portreciydi. Aynı zamanda ve dönemin aydınlarını barındıran evi alışılmışın dışında Galata'daydı. Gavurların Galatası'nda. Sultanların portrelerini serbestçe yapmıştı Nigari. Sarhoş Selim diye tanınan Sultan II. Selim'i şehzadeyken elinde şarap kadehiyle göstermişti örneğin ve muhteşem bir dizi hanedan portresini Venedik'teki meraklı bir dostuna armağan etmişti çekilmeden. Musahip denen bu sohbet arkadaşlarının el üstünde tutulmadıkları zamanlar da olmuştu. Sultan 3. Ahmet'in selifi ve ağabeyi Mustafa Han tahttan indirildiğinde onu Edirne'de av eğlencelerine alıştırıp devlet işlerinden uzaklaştırmakla suçlanan 4 musahip ağa derhal yakalanarak Mısır'a sürgüne gönderilmişti. Sanki koskoca padişah bir yeni yetme gibi kolayca yönlendirilebilirmiş, sanki boşça vakit geçirmeyi yalnızca onlar aklına sokabilirmiş gibi. Sonuçta kabahati yükleyecek birileri çoğunlukla en yakında aranıyordu. İktidarla yakın ilişkide olanın yaşam çizgisinin her an şiddetle değişme olasılığı, sultanın sohbet arkadaşları için de geçerliydi elbette. İncecik bir çizgiydi muhteşem ile perişani arasındaki. Müsahipler sultana yakın olduklarından onu etkilemeleri de kolaydı. Özel bir isteklerini kabul ettirmeleri de. Bu da onları birçok saraylının gözünde biraz da çekinilen kişiler durumuna getiriyordu. Levni ise bambaşkaydı. Dostları konusunda çok seçiciydi her şeyden önce. Ama ondan çekinmek saray halkının aklına gelmezdi. Ancak ona duyulan saygıyı azaltmıyordu bu durum. Eşsiz bir sanatçıya duyulan içten bir saygıydı bu. Pek az sultan müsahibi saray erkanı arasında böyle ayrıcalıklı bir konuma, böylesine doğallıkla sahip olmuştu. Levni padişahın kendisine özel bir ilgi göstermeye başladığı zamanı tam olarak hatırlıyordu. Çünkü gelmiş geçmiş valide sultanların en haşmetlilerinden biri olan Gülnur Sultan'ın ölümünden hemen sonraya rastlıyordu bugünler. Haremin bu güçlü kadının ölümüyle sarsıldığı 1715 yılının sonbahar günlerine. Muhteşem valide sultan uzunca bir süre ölüm döşeğinde kıvranmıştı. Sevabı pek çoktu ama günahının da az olmadığı fısıldanırdı hep atsız dudaklar arasından. Bir türlü ruhunu teslim edemeyişi de buna yoruldu. Hesap verememekten mi korkuyordu yoksa? Sonunda bir salı gecesi göçmüştü bu dünyadan. 75 yaşında olduğu biliniyordu. Buna rağmen hala alımlıydı. Ölüm ona yakışmamıştı. Yıllar yılı içinde türlü ot, yosun ve söylentilere göre kullanılmaması gereken bir takım maddeler bulunan karışımı yüzüne, boynuna, tüm vücuduna sıvamayı sürdürmüştü Gülnur Sultan. O koyu sıvının sayesinde ve belki de yaşama var gücüyle sarılışından Yüzündeki kırışıklar ancak kırklı yaşların başlarını süren bir kadınınki kadardı. Son bir çare diye çağrılan hekim bile padişahın özel izniyle örtüler altından muayene ettiği hastasının kim olduğunu bilmese yaşına asla inanmayacaktı. Cenazesi Darüssade'den geçirilerek tüm vezirler, ulema ve şeyh efendilerin katıldığı bir törenle alay köşkü önünden kaldırılmış bir arabaya konarak ikinci vezir Türk Mehmet Paşa'ya teslim edilmişti. Ertesi gün cenaze Davut Paşa Sarayı'na getirilmiş, İstanbul Kaymakamı tarafından karşılanmış, gece sabaha kadar başucunda Kur'an okunmuş, tekrar saraya taşınmış, bahçeden geçirilerek saray burnundaki yalı köşküne getirilerek saltanat kayığıyla Üsküdar'a götürülmüştü. Çünkü Gülmüş Sultan sevgili hünkârı Avcı Mehmet'in yanına değil de Üsküdar'da yaptırdığı caminin bahçesindeki üstü açık türbeye defnedilmesini vasiyet etmişti. O zamanlar Sultan Ahmet'in pek sevdiği validesini kaybetmekten duyduğu kederi, kendisi gibi renkli bir kişiliğin dostluğunda unutmaya çalıştığını düşünmüştü Nakkaş. Leyli ile Mirza Mehmet. Geçmişin gölgesi. Sabah şeriflerin hayır olsun Levni Çelebi dedi Karadağlı Salih Ağa. Saray yolunda Bab-ı Hümayun'a doğru yanına yaklaşan bu adamdan hiç haz etmezdi Levni. Nezaket icabı verilen selamı cevapladı ve yürümeyi sürdürdü. Ama Salih Ağa bu kez onunla ahbaplık etmeye kararlıydı. Eski kul ketüdası Mirza Mehmet Paşa'nın kahyası Karadağlı Çolak Salih Ağa, Nakkaş'ın yanı sıra ağır ağır yürümeye başladı. Levni Salih Ağa'nın daha önceki yakınlık kurma çabalarını hep kuşkuyla karşılamıştı. Yalnızca adamın herkesin yaşantısında açık edilmesinden hoşlanmayacağı bazı olayları öğrenip bunlardan yararlanmaya çalışan, insanların yüzüne gülüp arkadan bıçaklayan biri olduğunu biliyordu. Mirza Mehmet Paşa senin gibi bir üstadı Nakkaş'a bir acı kahve ikram etmek murad eder Levni Çelebi. Artık yaşını aldı malum, köşesinde oturup gün sayar, sohbetin tatlısını da yanına kar sayar. Zaten necabetli padişahımız efendimizin musahibiyle ikilaf etmek şereftir. Levni bir zamanlar devşirme memurluğu yapmış olan bu yaşlı adamdan hep uzak durmuştu. Nedenini düşünmeden ama bu çağrıyı geri çevirmesinin kabalık olacağını biliyordu. Yarından sonraki perşembe günü sabahı münasip ise geliriz Salih Ağa. Mirza Mehmet Paşa uzun yıllar devlet hizmetinde bulunmanın verdiği güveni ve güvensizliği bir arada taşıyan, sözlerini dikkatle seçip konuşan ve önce karşısındakinin düşüncelerini anlamaya çalışan bir adamdı. Yeniçeri ağası Yusuf Ağa'nın Ketüdağlığı'na getirilmeden önce Avcı Mehmet'in zağırcı başısı olduğu biliniyordu. Hünkârın avda yanında götürdüğü tazıları yetiştiren ve onunla birlikte ava katılan zağırcı başı Yeniçeri Ocağı'nın 64. ortasına 400'den fazla Yeniçeri'ye kumanda ediyordu. Zağırcı başılığa getirilen kişinin önü terfilere açıktı. Hele hizmet ettiği padişah avcı lakabını taşıyorsa. Bu mesleğin altın yıllarını Avcı Mehmet zamanında yaşamış olduğu muhakkaktı. Zaten Zağırcıbaşı Mirza Mehmet Ağa da Mehmet-i Rabi'nin saltanatının sonlarında devşirme memuru olarak seçilerek bu önemli görevde de kendini kanıtlamıştı. Dersaadet'e dönüşünün ertesi günü tekrar taşrada yüksek bir göreve yollanmıştı. 2 yıl sonra kul ketüdası olduğunda ise artık ağanın yardımcısıydı. Koca Yeniçeri Ocağı'nın düzeni ondan soruluyor, ağa divanına katılıyordu. Ocağın en sözü geçen ağasıydı. Giysileri de Yeniçeri ağasının giydiklerinin tıpkısıydı. Yalnızca onun kürklü, kaftanının atlası beyazdı, kendisininki ise yeşil. Bu anılardı Mehmet Paşa'nın emeklilik günlerinde içini ısıtan. Anıların çoğu tatlıydı. Yalnızca devşirmelerin eşkal defterlerinin yandığı o garip yangın hala kafasını kurcalayan olaylardan biriydi. Ondan sonra Mirza Mehmet Efendi olmaktan çıkmış, Mirza Mehmet Paşa olmuş ve daha yüksek bir görevle, muhafızlık göreviyle tekrar taşraya, Anadolu'nun ortalarına yollanmıştı. Orada yaşam ağır ve rahattı ama dersaadetin hızına, rengine alışkın, hatta düşkün olan birine göre değildi hiç. Sonraki görevi olan Tunus Beylerbeyliği daha mutlu etmişti onu. Ama emekli olup asitane-i saadete, sevgili İstanbul'una dönmek, her ne kadar gücünü yitirmek anlamındaysa da yaşamın sonunda burada olmaktan mutluydu. 1687 yılının Nisan'ında devşirdiği o amber gözlü çocuk rüyalarına girmişti hep. Melek simasıyla onu merakta bırakarak. Çocukları yerine teslim ettiğinde bu işle ilgisinin kalmadığını kesin bir dille belirtmişti ağası. O da itaat etmiş, aba altından gösterilen sopanın üstüne gitmemişti. Şimdi ise bunca yıldan sonra garip rastlantılar garip sonuçlar çıkarmasına yol açmıştı. O küçük, büyüyünce düşündüğü kişi mi olmuştu yoksa? Bu ilerlemiş yaşında sorulmaması gerekenleri sorabilirdi artık. Evet, niyeti tam olarak buydu. Nevmi Mirza Mehmet Paşa'yı ziyaret etmek için hevessizce evden çıkarken geldi haber. Yaşlı paşa sizlere ömürdü. Aniden vefat etti paşa hazretleri diyordu haberci nefes nefese. Oysa daha dün gece büyük bir şenlik meclisi vardı konağında. Sıhhat ve afiyetteydi kendileri. Levni ile Ömer, Levni ile aşk. Şiirli dünya. Taşkın bir hevesle doluyordu Levni resim yaparken. Evinin üst kattaki en aydınlık odasını çalışmalarına ayırmıştı. Tıpkı yıllardır Pera'da yaşayan Van Nur Usta'nın atölyesi gibi. Dostları en çok da şairler. Resimlerini görmeye can atıyordu. Hepsini heyecanlandırıyordu insanların kağıt üzerinde böylesine capcanlı beliri vermesi. Bunu düşününce eskiden yaptığı bir resim düşüyordu aklına hep. Bir zamanlar Levni'yi kıskanıp ona küsen Aşık Ömer'in sarığı yerde kuşağı çözülmüş elinde şarap şişesiyle görüldüğü portresi dostları arasında en çok konuşulan konu olmuştu. Levni sanki Ömer'in bu halini gözler önüne sermekle aralarındaki tutkulu ilişkiyi açığa çıkarmak ve geriye dönülmez kılmak istemişti. Şair Nedim'in bir dizesine uymuştu resim, sanki ya da dize resme. Kenar çözülmüş, sarığın bir yanı dağılmış. Aşkı resmetmek isterdi hep Levni. Çünkü aslında aşık olduğu oydu. Ama ancak aşık olduklarını resmedebildi rahatça. Belki de tüm resimleri aşkın kendisiydi. Böyle hesaplaşmaları hep yapmıştı Levni kendi kendisiyle. Ama bu hesaplaşmalarda galip gelen olmamıştı henüz. Kim bilir kaç aşık sevgilisine bunları söylemişti şimdiye kadar. Gözlerimi kapatınca sanki sen yanımdasın. Ama Levni'nin gözlerini kapatmasına gerek yoktu. O sevgilisinin resmini yapıyordu. Böylece kağıdın üzerinde beliriyordu o. Sanki yanındaymış gibi. Resim yapmak, sevişmek gibiydi Levni için. İkisinin verdiği zevk birbirine çok benziyordu. Fırçayı eline aldığında, hele o ince olanını veya renkleri karıştırmaya başladığında, tam sevdiğiyle sevişmeye başladığı andaki duygular doluyordu içine. Sevişme nasıl sona erecek belli olmazdı. Hafif okşayışlardan sonra coşku artacak ve beklenen an gelip geçtikten sonra derin bir iz bırakacak mı, yoksa tek düze, sıradan bir birleşmenin o dayanılmaz sonrası mı izleyecek kavuşmalarını? Daha önce bulamamış olduğu bir renk çıkabilirdi ortaya. Ama o aramayı sürdürecekti yine de, yeni, bulunmamış renklerin peşinde dolanarak. Erguvan dalının ucuna doğru koyulaşan rengini yakalayabilir mi kağıt üzerinde ya da sevgilinin dudağında? Taze nane yaprağının kokusunu yansıtabilir mi resimdeki sırmalı örtü üzerinde ya da sevgilinin nefesinde? Nakkaşın gönlündeki sevgili kavramı da farklıydı. Levni'nin birine aşık olması için onun kendisi gibi yetenekli olduğuna inanması gerekiyordu. Şiirde, resimde ya da müzikte. Bazen hayranlık ile aşk birbirine karışıyordu. Ömer'le aralarında olan da buydu işte. Aşıklar arasındaki bir tür rekabet, bir tür yarış onu ateşliyordu. En sevdiğin, en istediğin kişiye üstün gelerek kendini kanıtlama isteği miydi bu? Kendine güveni tazelemek mi? Hem birbirlerinin sanatına duyulan karşılıklı hayranlık ve kıskançlık, hem de ihtiras, sahip olma ya da bir olma isteği, düşünsel boyutta da. Sanki bu aşkı sonuna kadar yaşarlarsa, birbirlerinin zihnindeki güzelliklere de erişebilirler. Sanki her boyutta birleşince hem duygusal hem maddesel bir karşılıklı aktarım olacak umudu, amacı, hedefi, sonrası boşluk. Ahmet Han da sohbetleri sırasında bir çözüm bulamamıştı buna, tekrar tekrar konuştukları halde. Levni'nin her türlü güzelliğe duyduğu aşk hepsinin önünde geliyordu. Aşık olduklarını resmediyor ve bazen de resmettiklerine aşık oluyordu. Çünkü gerçek aşkı fırçasını kullanırken, Tanrı'nın kendisine verdiği yeteneği resme dönüştürürken bulabiliyordu. Belki resimlerin neyi anlattığını görmek kolaydı, çok derine inmese de, ama imzalarının dilinden anlayacaklar mıydı resimlerini hayranlıkla seyredenler? Her bir levni imzasını süsleyen çiçeğin bir anlamı olduğunu kim akıl edecekti? Daha da ötesinde bazen imzanın yerinin de çok özel olduğunu. Çiçeklerle attığı imza resimde levninin kendisini temsil ediyordu. Özellikle portrelerin ayakları yanına attığı imzada sanki kendisi de modelinin, yakından tanıdığı modelinin yanında duruyordu. İmzalarının çoğunda ayrı bir sır vardı. Aşık olduklarının ya da en azından duygusal bir bağ kurduklarının altındaki imzaları farklıydı. Ama bunu kendine saklıyor, sonsuza kadar bilinmesini istemiyordu. Çiçeğin ya da yaprağın bir kıvrımında ya da renkte gizliydi farklılık. Aşık Ömer'i görülmemiş bir sevgiyle betimleyen o resimde, küçük yapraklarla çevrilmiş levmi adı boşuna mı yerde, toprağın üzerinde, aynı zamanda da Ömer'in yüreğinin tam altında kendine yer bulmuştu. Bunu Ahmet Han'dan başkası anlayamazdı. İşte bunun için onun dizi dibinde bulunuyordu levni ve imzası onun ayaklarının altında. Bunun için ona gönülden bağlıydı. Yoksa Devleti Aliye'nin kudretli hükümdarı olduğu için değil. Padişah portrelerinde de yalnızca birine imza atmıştı. Kimliği bütünüyle gizli kalmasın diye. Ömer ile Levni'nin ilişkisi büyük bir tutku olmasına rağmen hiçbir zaman gerçek bir ilişki boyutuna gelmemişti. İkisi de birlikte olmayı ruhsal ve fiziksel anlamda düşlemişler ama ikincisini hiçbir zaman gerçekleştirememişler ya da gerçekleştirmemişlerdi. Belki de gerçekleşmediği için bu kadar güzel anıyordu onu Levni. Bu kadar dokunulmazdı bu aşk. Yalnızca düşlerdeki güzel yanları kalmıştı geriye. Olası kötü yanları ise zaten yaşanmamıştı ki. Saflık bozulmamıştı böylece. Burada birbirine ölesiye hayran iki insan vardı yalnızca o kadar. Kavramları garip bir doğallıkla açtığını düşünüyordu Levni. Çevresinde kabul görsün, görmesin. Levni'nin Ömer'i hayalindeki o ilk sevişmelerinden sonra mutluluk sarhoşluğu içerisinde uzanmış, pejmürde durumda resmetmesi hem aşkının bir belgesi hem de hayallerinin yansımasıydı. Ömer'in elinde tuttuğu nakışlı şarap şişesi yalnızca simgesel bir anlam taşıyordu. Levni'nin aşkıydı o, yasak aşkı.